Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evlilik iki farklı insanın bir araya gelip yaşaması demektir. Bu farklılık kabul edilebildiği kadar evlilikte başarı vardır. Bu farklılık benimsenemediği kadar da evlilikte huzursuzluk ve sonunda boşanma vardır. Allah Celle Celaluhu zevkleri, beklentileri, kabiliyetleri tıpatıp birbirine uyacak iki eşit insan yaratmıyor. Neredeyse her insan belli bir iki noktada da olsa farklılıkları olan insan olarak yaratılıyor. Dün bu böyleydi, bugün de böyledir. Allah'ın son insanı yarattığı güne kadar da böyle olacak. Bu yaşadığımız çağda konfor ve beklentilerine göre özel bir hayat çok reklam edildiği için ve kışkırtıldığı için insanlar tam beklentilerine göre olduğu gibi karşısına çıkacak eşle evleneceğini zannediyorlar. Böyle bir şey asla mümkün değil. Ama evlenen delikanlılar da, genç kızlar da Allah'ın yarattığı başka bir insanla değil de bir atölyede zevkine göre yaptırıldığı zannedilen bir robotla evlenmek istiyorlar. Robotu sipariş verebilirsin ve senin beklentilerine olduğu gibi cevap verebilir. Hiçbir insan sipariş üzerine yaratılmıyor. Böyle bir insan modeli olmadı. Bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Annesi, babası, şeceresi başka biriyle evlendiğini bilmek evliliğin en temel şartı olsa gerek. Değerli kardeşlerim, teknoloji ve devletlerin vatandaşlarına çok fazla sosyal güvence sağlaması gibi nedenler, bir de insanların televizyon dizilerinden hayatı öğrenme yanlışına düşmüş olmaları, dizilerin de olduğu gibi kurgu ve hayal ürünü olması, kafalarda evliliği çökertecek beklentiler oluşturdu. İnsanlar bir ressama şunun resmini çiz der gibi evlenecek eş adayı siparişi veriyorlar. Neticede işte bugün gördüğümüz neredeyse evlenen sayısına ulaşmış boşanan insan ortaya çıkıyor. Boşanan gençlere ve ailelere neden boşandıklarına dair bir inceleme yapıldığında en temelde beklenti farklılıklarının ve beklentilerden taviz vermeyen inatlaşmanın olduğu görülecektir. İlk görüntülere aldanmak ve benzeri sözlere, tanıtımlara aldanmak da bunun üstüne tuz, biber dökünce ne yazık ki evliliklerimiz devam etmiyor, devam edeni de kanser ediyor. İnsanları kanser eden, verem gibi ciğere yapışan evlilikler bugün maalesef Müslümanlar olarak, özellikle Müslümanlar olarak en büyük sorunlarımızdan birisi haline gelmiştir. Kafirlerde böyle bir sorun yok. Çünkü evlilik, helal, nikah, zina, bu kavramlar yok adamlarda. İstediği zaman bir arada, istediği zaman da farklı arada durdukları için rahatlar. Ama biz nikah ümmetiyiz. Helal yaşamak istiyoruz. Bizim bu konuda ciddi bir sorunumuz var ve bunun çözülmesi, en azından bireysel olarak bunu çözmemiz gerekmektedir. Kardeşlerim, özellikle genç ve bekar kardeşlerime asla unutmayacakları bir kural hatırlatmak istiyorum. Farklılığı kabullenebildiğin kadar mutlu bir evliliğin olur. Eğer %100 planladığın gibi, aradığın gibi evleneceksen bu mümkündür. Çok mümkündür hem de. Hatta aradığının da üstünde mümkündür ama cennette. Dünyada böyle bir şey yoktur. Romanlarda, dizi filmlerde, yalanlarda, evlilik palavralarında ki eş adayı bu dünyada yoktur. Olmadı, olmayacak. Dedelerimiz 70 sene, 80 sene aynı evde yaşarken aradığı cennetten sipariş üzerine gelmiş bir eş bulduğu için yaşamadılar. Boşanırsam babamın evine nasıl giderim diye ürkenden dolayı hep bulunduğu evde bulundu. İkinci düğün masrafına katlanamam. Ya da karımı boşarsam babam milletin içinde kahvenin önünde bir ton dayak atar bana diye korkan 50 yaşındaki adamlar kadın boşayamadılar. Şimdi sadece bir avukata rica ediyorsun, para veriyorsun. Boşamasan da zaten babasını evine gönderiyorsun. Kimse kimseyi ayıplamıyor, kınamıyor. Devlet taraf tutuyor, kadının arkasına geçmiş, kadını kışkırtıyor. Dolayısıyla kadın güçlü, erkeği de medya tutuyor, medya kışkırtıyor. O da arkasında rüzgar almış, yürüdüğünü zannediyor. Dolayısıyla boşanmak şimdi bir hak, bir anlayış, bir medeniyet, bir uygarlık türü haline geldiği için şimdi kolay olduğundan insanlar boşanıyorlar. 100 sene önce, 200 sene önce, 300 sene önceki aileler çok daha uyumlu, aradığını bulmuş insanlar arasında oluşmuyordu. O zaman da kadınlar dırdır ediyorlardı. O zamanlarda erkekler kaba saba, bağıran çağıran tiplerdiler. Değişen ne oldu? İdraklerimiz, anlayışlarımız, beklentilerimiz oldu. Biz insan olmakta ve Müslüman olmakta, bu iki şeyde %100 beraber olmak zorundayız. İnsan insanla evlenecek. Müslüman Müslümanla evlenecek. Bunun dışında hiç kimse robot siparişi verir gibi bir evlilik yapamaz. Kadın veya erkek köle değil, robot değil, silikon değil. Biz evleniyoruz derken anahtarı bizde olan bir eve taşınıyoruz demiyoruz. Evleniyoruz, yani bir ev bizi buluşturuyor demek istiyoruz. Evlenmek ortada bir buluşma sağlamak demek. Bu ortadaki buluşma babalarımızın evlerinin yok kabul edilmesi anlamına geliyor. Hala babasının evinde kafası kalmış ne erkek ne kadın mutluluk kaynağı olamaz. Yeni bir ev sağladık. Bu yeni evimizde babamız yok, anamız yok, kız kardeşlerim, abilerim yok, kocam var, karım var. Ve yeni bir hamur yapılıyor. Yeni bir maya kondu burada. Bunu anlamak, kabul etmek şart. Hala annenin seni nazladığı, 25 yaşında olduğun halde saçlarını annenin taradığı günleri özlersen bu senin hakkındır. Ama babanın evinde kalacaksın. Evlenmeyeceksin. Ananın şımartmasını istiyorsan ananın odasında oturacaksın. Başkasının aldığı, satın aldığı Bir eve gittiğin zaman bunu bekleme hakkın yok. Artık sen kızı değilsin ananın. Karısısın kocanın. Kavramlar değişti. Yani biz bir kilo vişneyi alıyoruz. Aa ne kadar güzel diyoruz. Ondan pekmez yapınca veyahut da reçel yapınca aynı kirazları, aynı vişneleri görmek istiyoruz. Akılsızlık, böyle bir şey olur mu? O vişne dalın da başkaydı. Reçel olunca başka oldu artık. Babanın evinde kızdın, babanın evinde şımartılmış bir delikanlıydın. Anan baban etrafında tavaf ediyorlardı senin. Artık senin etrafında tavaf yok. Sen çünkü kendin bir kavram oldun, yeni bir oluşuma dönüştün sen. Sen artık bir kadının kocasısın. Sen bir annenin, bir babanın oğlu olma sürecini bitirdin. O tarihte kaldı. Bitti. Nikah akdiyle beraber sen yeni bir kimlik kazandın. Hala oğlum kalkar mısın diyen birini beklemiyorsun. Bekleyemezsin. Aynı şey şüphesiz annesinin cici kızı için de geçerli. Annesinin cici kızı çok önemli. Ama tamam, kız çocuğunu cennet kaynağı olarak her anne, her baba sever, şımartır. Ama hala seveceksen, hala şımartacaksan, nikahtan 3 gün sonra anne, baba toplanıp evine gidecekseniz vermeyin kızınızı kocaya o zaman. İstediğiniz kadar okşayın evde. İstediğiniz kadar şımartın. 25 yaşında tırnağını bile siz kesin, tamam, zarar yok. Bu, yani buna karışılamaz. Herkesin evladını sevmek, şımartmak hakkıdır. Onunla beraber sen de mi kocaya gideceksin? Ne oluyor ya? Kocaya gitmiş bir kadın, başka birisi, kocaya gitmeyi kararlaştırmış ama babasının evinde duran birisi başka birisi. Bu işte bahsettiğimiz şımarık nesil sorunu bu. Elektronik cihazları kullanır gibi eşini de kullanabileceğini zanneden kadın ve erkek profili bu. Hiçbir eş, kadın veya erkek, cihaz değildir. Fişini takınca çalışan bir nesne değildir. Aklı var, kafası var, zevkleri var, iradesi var. Sen bunları sıfırlayamazsın. Ne kadın erkeğin zevkini, anlayışını sıfırlayabilir, ne de kadın kocasının kendisine köle olacak şekilde zevklerini, anlayışlarını sıfırlayabilir. Sıfırlamaya çalışır. Ömrü kavga ile geçer. Çoluk çocuğunun önünde kavga gürültüyle ömrü biter. Mahkemelerde sürünür. Dedikodusu mahalleye yayılır. Hayat bu değil ama. Biz ümmeti Muhammed olarak, Müslümanlar olarak bu kadar basit bir anlayışa mahkum olacak kimseler değiliz Allah'ın izniyle. Buradaki problemler kardeşlerim, ilk büyük problem bir ferahat yapmadan, zevklerimden, anlayışlarımdan bir ödün vermeden, istediğim gibi her emrime itaat edecek, hatta parmaklarını bile istemiyorsam bir tanesini kesecek, 9 parmaklı olacak diyecek kadar abuk sabuk ve zevkine tapınan birisinin evliliğinin sonuçları boşanmaya gider. Bu birinci problemler. Öyle değil. Dalında sen çok güzel bir vişneydin. Böyle küpe gibi duruyordun dalda. Orada çürümemek için pazara düştün. Pazarda şu kadar para vererek alındın. İster hoşaf yapar, ister reçel yapar, ister pekmez yapar, ister pestil yapar senden adam. Bitti. Sen artık yeni bir şeysin. Dalında kalsaydın, dalında kalabilirdin. Bu kadın için de böyle, erkek için de böyle. Sen pehlivan olabilirsin. Meşhur birisi olabilirsin. Paralı birisi olabilirsin. Ama bir Müslümanın kızıyla nikahlandığın zaman sen o değilsin artık. Meşhurluk vesairelik bitti. Arkadaşlarınla arabaya atlayıp günlerce geziye gidemezsin artık. Allah'ın adını kullanarak emanet aldığın birisi var evde. O emanete sadakat göstermen lazım. Şehrin ortasında da olsa gece 11'e kadar seni beklediği zaman korkacaktır o. Artık sen 11'de, vakıfta, dinde, camide, bir yerde 11'lere kadar, 12'lere kadar toplantılar yapıyordun. Artık evliliğin senin, nikahlanman, bütün bunlar 11'e kadar, 12'ye kadar değil gece, onun rahatsız olmayacağı zamana kadardır. Ondan sonra sen mecbursun. Onun korkmamasını sağlayacak, ünsiyet oluşturacak, ülfetini oluşturacak bir noktada olman lazım senin. Erkeksin, delikanlısın, sporcusun, hocasın, alimsin. Ne olursan ol, evlenmeseydin. Madem dinine çok hizmetler etmek istiyordun, madem ülken senin için çok değerliydi, sen de ülken için değerliydin, işte filan laboratuvarda filancayı keşfediyor, bekar olarak yapsaydın bunu. Aynı şey kadın için de geçerli. Teyzeni çok seviyorsan, onun yanında her ay 3 gün, 5 gün kalmak istiyorduysan, evde babanın evinde kalacaktın. Annen seni her ay 10 gün teyzene gönderebilirdi. Artık zevklerimizden ödün vereceğiz. Beklentilerimizden ödün vereceğiz. Annen çok iyi soslu makarna yapardı. Bundan sonra soslu makarna ahçısı tutmadın sen. Eş tuttun kendine, eş aldın. Tamam, sen soslu makarnayı sevebilirsin. Haftada bir gün soslu makarna yine pişer. Ama karşındaki soslu değil de peynirli makarna seviyorsa, sen soslu makarnaya mahkum bir hayat yapamazsın. Zevklerini satın almadın sen. Beklentilerini putlaştıracak noktada değilsin ki. Karşındaki de bir insan, onun da sevdiği bir makarna çeşidi var. Bunun ortası bulunmalı. Hep senin ya da hep onun makarna türüne göre bir mutfak olmaz ki. Yani makarnadan örnek veriyorum. Hayatın her alanında bunun onlarca örneği var. Artık ben %100 ben değilim. Adeta %50'm başkası için kiralanmış durumdadır. Erkek ya da kadın. Zevklerimizden beklentilerimize kadar gerekiyorsa ben bu zevklerimden önemli olanında bir taviz vereceğim. Neden? Hep benim sevdiğim yemeklerin oluştuğu bir sofrada karşımdakini aç bırakacağım demektir. Bizim evimizde bu böyle pişiyor olabilir. Öbürünün evinde de öbür türlü pişiyor olabilir. Ne onunki ayetle, Kur'an'la sabit bir kural, ne bununki vazgeçilmez bir anayasa maddesi. Neticede bir makarna kardeşim. Bir senin gibi olsun, bir benim gibi olsun. Bu zevki bu şekilde feraat ederek asıl zevk olan, asıl mutluluk kaynağı olan ailemizi ayakta tutalım. Peki burada bir soru sorulabilir mi? Ya bir makarna türünden de boşanır mı insanlar? Hiç kimse tereddüt etmesin. Makarnaya gerek yok. Çay demleme çeşidinden bile boşanabilir. Bütün setleri, bentleri küçücük bir tuğla yıkıyor. Yani bir barajın seti önündeki milyonlarca kilo ağırlığındaki taşlar birden yıkılmıyor. Alttan küçük bir taş kayıyor yerinden. Oradan parmak kadar su akıyor. Bir ay sonra o kol kadar oluyor. İki ay sonra bir keçi geçecek kadar oluyor. Bir sene sonra da duvarı yıkıp götürüyor. Hiç tereddüt etmeden yıkıyor. Neden? Çünkü zamanında o küçücük parmak kadar sızıntıya dikkat edilmedi. Çürüte çürüte o kol kadar yaptı. Büyük yaptı, büyük yaptı, yıktı. Biz bir makarna zevkinden dolayı çökmüş aileye yazıklar olsun deriz. Nedir makarna ya? Makarna nedir? Teyze ziyareti, akraba ziyareti nedir ya? Ailenin kutsallığı ve ülke için, dünya için, insanlık için, ümmet için gerekliliği bakımında filan akrabanın, kızının, okuldaki arkadaşının çeyizini görmeye gitti veya gitme diye bir aile feda edilir mi? Ama ediliyor. Böyle başlıyor bu fitneler. Sökük böyle başlıyor. Önce küçük bir ilmik söküyorsun, ondan sonra binlerce ilmik peşinden kendiliğinden geliyor. Ve şeytanın acelesi yok. Evliliğinin 3. günündeki makarna tartışmasını, evliliğinin 30. senesindeki boşanma olarak karşına çıkarınca, şeytan dört köşe oluyor. Yılların yatırımını servet olarak geri alıyor. Kuruş kuruş şeytan biriktirmişti. Bir banka kuracak kadar servet kazanıyor bu işten. Müslüman basiretli insandır. Ailenin kutsallığı ile, kişinin özel hayatının kutsallığı ile, akraba ziyareti filan model bilmem ne alındı alınmadığı ki 5 kuruş etmez şeylere feda edilirliği arasındaki uçurumu Müslüman ölçmek zorunda. Birinci nokta bu. Tavizsiz evlilik olmaz. Sadece insanlığımızdan ve Müslümanlığımızdan taviz veremeyiz. Müslümanlığın temelinden taviz veremeyiz. Çok kolay anlaşılacak bir örnek daha veriyorum. Mesela Şafii mezhebinden olan bir Müslümanla Hanefi mezhebinden olan bir Müslüman, ki ikisi de ümmeti Muhammed'in kazanıdır, bunların arasında evlilik meseleleri de dahil olmak üzere belli başlı farklılıklar vardır. Evlilik mezhep uğruna bile feda edilemeyecek kadar kutsaldır. Bir insan gerekiyorsa Şafii mezhebinden, Hanefi mezhebinden feragat ederek eşinin mezhebiyle ortak noktasını bulup ailesini korumalıdır. Çünkü biz ne dedik? İnsanlık ve Müslümanlık, bu iki şey önemli. Şafii olunca Hanefi ona kafir diye mi bakıyor? Şafiiler Hanefilere kafir diye mi bakıyor? Var mı böyle bir şey dünyada? Yok. E demek ki bu Müslümanlığın kendisi değil. Yaşam tarzı bu. Bu yaşam tarzından dolayı biz aile yıkamayız. Şafiidir eşin, Allah mübarek etsin. Onun Şafiiliğine saygı gösterirsin. Bu kadar. O da senin Hanefiliğine saygı gösterir. E bu evde ekmeğimi yiyen Hanefi olur derse, sen şeytanın kaç numaralı sekreterisin onu söyle bana o zaman. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Hem Şafiilik Müslümanlıktır diyeceksin, hem eşinin Şafiilikle ilgili prensiplerine saygı göstermeyeceksin. Böyle şey olur mu ya? Demek ki biz evliliği yanlış yere oturtuyoruz. Evliliği çok basit bir limited şirket kurmaya benzetiyoruz demektir. Evlilik bunun çok daha ötesinde. Çok daha kutsal, çok daha Allah-u Teala'nın büyük sözleşme dediği bir iştir. Misakan galiza. Allah'ın adını kullanıp bu yuvaları kurdunuz diye Kur'an-ı Kerim bizi uyarıyor. Bu birinci meselemiz. İkinci meselemiz kardeşlerim, %100 biz aradığımızı bulamayacağız bu dünyada. Peygamberler de %100 aradıklarını bulamadılar. Eş bakımından. Ama peygamberlik nezaketi ve peygamberlik anlayışı gösterdikleri için en yaşanmaz eşlerle bir arada yaşadılar. Lut aleyhisselam kardeşlerim, cehenneme yuvarlanacağını bildiği bir kadını boşamadı. Var mı bundan daha farklı bir örnek? Nuh aleyhisselam, cehenneme kütüktü karısı. Kütük, bildiğin kütük. Cehennem kütüğü. Boşamadı onu ama. Çünkü Nuh aleyhisselam gibi bir insanın karısıydı. İnsanlıkta zirvenin zirvesinde birisi olduğu için karısının sadece imansızlığına üzüldü, ağladı. Bu melun karıyı boşayayım demedi. Boşasaydı şu yeryüzünde onu kim kınardı? Hatta boşasa bize göre daha iyi iş yapmış olurdu. O karının kahrı çekilir mi? Derdik biz. Öyle değil. Belli noktalarda uyumlu başlamak lazım kardeşim. Uyumla neyi kastediyorum? Biliyorum bu kadarına katlanırım ben. 50 sene, 100 sene katlanırım. Bu uyum noktalarını yakaladığımız zaman biiznillahü teala evlilik boşanmaya gitmez. Her şeye rağmen kaliteli devam eder. Birinci özellik, biz bedensel uyum sağlamak zorundayız. Buna göz uyumu da diyebiliriz. Yeni gençler hep dijital çalıştıkları için elektrik almak diyorlar buna. Ama çok elektrik alırsan da çarpılırsın. Onun için bu kavramı ben kullanmıyorum. Voltajını ayarlayamıyorlar, çarpılıyorlar. Ondan sonra da elektrikte ölüp gidiyorlar. Elektrik almak diyeyim, hadi modern bir kavram olsun. Bu şart. Üçüncü defadır teyzesinin yanında, abisinin yanında görüşme yapılıyor. Hala sen onu, yani Afrika'dan gelmiş bir misafir gibi görüyorsun. Bu görüşmelere gerek yok artık. İleride uyum sağlarsınız. Bu sözü söyleyen yalan söylüyor. İleride uyum olmaz. İleride uyumsuzluk büyür. Yolda dizilirmiş kervan. Biz deve kervanı dizmiyoruz. İnsan evlendiriyor. Şöyle bir %70'leri, en az %70'leri bulan bir beğeni oluşmalı. Ondan sonra evlilik standartlarına geçeceğiz. Hala %50'nin altında ikinci görüşmeye bile gerek yok. Üçüncü gelişmeye bile gerek yok. Çünkü bunun sonu belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Medineli kadınların gözleri çok küçük, git bir daha bak sonra başına dert olmasın o gözler diyen bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi elektrik alınca gençler gözü olmasa, kör bile olsa sevdiğini zannediyor. Yalan. Billahi yalan. Sonra görüyoruz bu elektrik kesilince ne oldu. İkincisi din uyumudur. Uyum noktamız var bizim. Birinci prensipte ne dedik? Farklılığı kabul edeceksen evlen. İkincisinde bu farklılıkların içinde bir uyum oluşacak. Bu uyumun temel noktası göz uyumudur. Beğenmektir. Onu görmekten zevk almaktır. Bunun altında din uyumu var. Din uyumuna ne kastediyoruz? Müslüman Müslümanla evlenecek zaten. Onu kastetmiyoruz. Ama o medrese mezunu veya din eğitimi alıyor veya çalışıyor bir yerde. Eş ve erkek için, yani kadın ve erkek, bunu değişik bir farklı görmüyorum. Yani bu sözlerim hem erkek için hem kadın adayı için geçerli. Bu onun din yaşama tarzı. Çok seyahat ediyor mesela. İşi öyle bir iş. Mesela farzları, vacipleri yerine getiriyor. Oruç eksiği yok ama nafile oruç da tutmuyor. Sen ise devamlı nafile oruç tutan birisin. Bu dini yaşamada bir farklılıktır. Mezhep bir farklılıktır. Ekollerden bir ekolü benimsemek bir farklılıktır. Bu farklılıkları ne kadar kaldırabileceğine bakacaksın. Uyum sağlar mısın, sağlamaz mısın? Ve yaş uyumu da çok önemli. Bizim dinimizde arada 30 sene fark da olsa, kanunlarda da böyle zaten, 40 yıl fark da olsa nikaha bir zararı yok bunun. Komik mi? Komik. Ayrı bir konu ama nikaha zararı yok. Beklentileri, maddi çıkarları sebebiyle eşlerden biri buna evet diyebilir. Ama bu evlilikte 3-5 yaş kaldırılır, 15-20 yaş zor kaldırılır. Zamanla hacı amcanın hayat zevkiyle genç kızın hayat zevki arasında fark olacak. Birisi ahirete nasıl hazırlanacağım diye düşünüyor, öbürü de hangi parfümü kullanayım diye düşünüyor. Biri ahirete doğru gidiyor, öbürü dünyanın ortasında yürüyor hala. Bu yaş farkına da dikkat edeceğiz. Ekonomik uyum da çok önemli. 18 yaşına girdiği gün babası ona araba almış. Bu da 38 yaşında hala belediye otobüsünden başka arabaya binmemiş. Bunların evlilikleri günah değil ama uyumlu da değil. Bir yerde patlama gösterecek bu. Bu patlamayı yakaladığın zaman da iş işten geçmiş olacak belki de. Bu sebeple ekonomik uyumda şart diyoruz. Ama mutluluk için şart, nikah için şart değil. Nikah muteber. Sosyal, kültürel farklılıklar da uyum ister. Özellikle mesela örnek zikretmek için söylüyorum. Bu aile, amcalar, babalar 10 kardeş. Ramazan bayramı olunca bu 10 kardeş çocukları, torunları, yeğenleriyle beraber en büyük abinin evinde toplanıyorlar. Babası azı babanın evinde toplanıyorlar. O bayram birinci, ikinci, üçüncü günü 60-70 kişilik çay içiliyor orada hep. Böyle bir kültürleri var. Bu hoş mu? Mahremiyete dikkat ediliyorsa çok hoş bir şey. Keşke hep öyle olsa. Öbür ailede ise ziyarete gidilecekse telefon ediyorsun. 11'e kadar büyük abim gelecekse 11'den sonra gelin diyor. Hastane gibi randevu vererek ziyaretleşiyorlar. Bu da mı? Bu da çok güzel. Bence bu daha da güzel. Mahremiyet sorunu yok. Evde hizmet sorunu yok. Öbür evin mutfağı lokanta gibi, kahvehaneden fazla çay içiliyor. Bu evin mutfağında da sabahleyin bir çay yapılıyor. Bitiliyor, küçücük bir demlikle gelen misafire bir çay daha yapılıyor. Bu evden öbür eve gelin gitmek ne demek? Delirmek demek. Bir bakacaksın kendini miting meydanında gibi bir yerde bulacaksın. Senin doğduğun, büyüdüğün evde bir çocuk, iki çocuk olur olmaz. Öbür evde bir luna park gibi çocuk dolu. Biri ayağına basar, biri gelin çay getir, gelin şunu getir, sen cinnet geçirirsin. Gitmeseydin bu eve. Okulda çok beğendik. Okulda beğendiysen okul gibi devam et şimdi. Yani zamanındaki gevşek tükürükler, lakayt kararlar ömür boyu sıkıntı olarak çekilecek. Kültür farklarına dikkat etmek lazım. Bu dinen bir sorun değil. Kanunlarda da sorun değil. Ama böyle bir evlilik olmaz. Olmaz. Senin kayınpederin mesela filanca yerliler adidir, hep hırsızdırlar. Şöyledirler, böyledirler, eşkıyadırlar, teröristtirler. Her yemekte bir kere onları bir kalaylıyordu. Öyle bir kayınpedere sen okulda arkadaşla anlaştın, evleniyorsun, o eve gelin gidiyorsun. Adam bir bakıyor, benim 30 senedir kalayladığım tiplerden bir gelin geldi. Önce olmaz, onlardan bize gelin gelmez filan gibi bir şeyler dedi. Baktı oğluna söz geçiremiyor. o kalayladığı binlerce insanın, kalaylamakla herkesin tabi imanı ve ahlakına göre kalay çeşitleri var. Nasılsa artık onunki. Karşısında onlardan bir kız gelin olarak oturuyor. Veya damat olarak oturuyor. Hoş geldin canım yavrum, bir kere ağzından çıkar veya çıkmaz. Ondan sonraki ilk kahvaltıdaki sözüne o hırsızların, işte filancaların gelinisin sen. Bu kadar. Bu sözleri dinlemek için gitmeyseydin. Delikanlının cici mesajlarına inanmasaydın. Evlilik dağ başında iki incir ağacı dikmek demek değil. Bir sosyal hayat evlilik. Bu sosyal hayatın kargaşasına sen razı oldun. Bu uyum ikinci noktamız. Üçüncü noktamız kardeşlerim. Mezardan dedelerimizi kaldırsak, İsa aleyhisselam gelse kalk deyip kaldırsa onları da. Evlilikler telefon diye bir cihaza çok bağımlı olduğu için bitiyor desek, cümlenin tamamını dinlemeden bir daha ölürlerdi herhalde. Bu cep telefonları, sosyal medya, Müslümanların evlerini çökertiyor. Bunu bir konu olarak işlemeye bile hayal ediyorum. Eşler birbirlerinin müfettişi oluyorlar. Kadın erkeğin, erkek de kadının telefonunu sürekli kontrol ediyor. Bankalarda bile o kadar şifre yok. Eşler birbirlerinin telefonundaki şifreleri çözemiyorlar. Önüme gelen vakalardan görüyorum. Erkekler tuvalete bile telefonla giriyor. O arada kadın şifreyi çözer o tuvaletteyken. Bu ne büyük felakettir ya Rabbi. Siyonizme, miyonizme gerek yok artık. Bizim helak olmamız için para vererek evimizde tuttuğumuz cihazlar yeterli bir belaya dönüştü. Bu konuda herhangi bir şekilde ciddi bir uyarı yapmaya bile gerek yok. Herkes bu belayı görüyor. Yapılan uyarıyı da kimsenin dinleyeceği yok. Neden? Sorun şu. Ben telefonla oynuyorsam bu tehlikeler benimle ilgili değil. Ben istediğim zaman kapatırım zaten. Birileri hiç kapatamıyor. Uyurken bile telefonla, onun için diye. Nasıl ölümü 90 yaşındaki adam bile kendisine yakıştırmıyor. Köyde başkası ölmüştür muhakkak diyor. Telefonun, sosyal medyanın veya başka faşist bir medya neyse, medyanın getireceği tehlikeyi, dizi filmin getireceği tehlikeyi ben kendime yakıştırmıyorum. Ben istediğim zaman kapatırım televizyonu diyorum. Biri kapatamadığı için ailesi çökmüş. Halbuki o da öyle diyordu dün. O da öyle diyordu. İstediğim zaman kapatırım diyordu. Bağımlı oldu, kapatamadı. Bir dizi bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı bile bile geliyor. Çocukları, oğlum ders çalış diye uyarıyor anne baba. Ders çalıştıktan sonra kendi bağımlılığına devam ediyor ama. Bu belada devletler bir şey yapması lazım. Nasihatle, uyarıyla olacak bir şey değil. Bir başka meselemiz var kardeşlerim. Anne ve babalar bağnazlık yaparak, körü körüne çocuklarını helak edeceklerini bile bile yeni evlilere müdahale ediyorlar. 30 yaşında evlenen kızına hala akıl veriyor. Kışkırtıyor. Anne ve babanın yuva yıkan rolü ciddi bir şekilde yanlış. Neden? Teyzeciğim, sana bir soru soracağım. Sen kaç doğumlusun? 1950. Kaç yılında evlendin? 1970. Bu kızın kaç yılında evlendi? 2020. Aranızda evlilik yaşı olarak yarım asır var mı? Var. Yarım asır önce seni yetiştiren kültür, senin kullandığın cihazlar, senin oturduğun ev, senin dinlediğin haberler, senin gittiğin okuldaki önlüğün vesaire, yemek çeşitlerin, pişirdiğin çorbalar, köyden getirdiğiniz taranayla doyduğunuz günler, hatta senin kasaptan aldığın eti pişirme şeklin, kıyafetin, sarığın, o zamanki hocaların vaaz çeşitleri, ne alırsan al, senin evlendiğin zamanki hayattan 2020 hangi yılsa, senden 50 sene sonra evlenmiş kızının hayat tarzından bir şeye benziyor mu? Senin kafan 1970'lerin evliliğini anlıyor. Bu kızcağızın kafası ise 2020'lerin kafası. Sen müdahale ediyorsun, anne olduğun için saygıyla karşılıyor. Onu uyguluyor, 2020'lerin kültürüyle yetişmiş şımarık bir kocaya o oyunları oynuyor. Sen çocuğunun kuyusunu kazıyorsun. Değişmez varlıklarımız belli bizim. İmanımız, İslam'ımız, altında yaşadığımız bayrağımız. Bunlar değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif bile edilemez. Senin evlilikten anladığın kültür mezara konalı çok oldu. Değişmesinde de bir sakınca yok zaten. Sen yavrunun bile bile evliliğini bitiriyorsun. Ondan sonra da tabii ki birileri yaptı, başkaları yaptı olacak. Hayır, sen yaptın. Sen çocuğunu evliliğini bitirecek süreci başlattın. Bu çocuğu hala bir kocanın karısı, bir kadının kocası olacağına inanmayacak yaşta görüyorsan evlendirme. Teklif geldiğinde benim kızım henüz evlilik yaşında değil, 32 yaşında daha evlenecek durumda değil de. Bu ayıp, günah değil tabii. Ama sen hem kızını veriyorsun hem ipini bırakmıyorsun. Dolayısıyla senin kızın ne yeni bir yuva kurabiliyor ne de tam senin kızın olabiliyor. Ortadaki boşu boşuna gel gitleri sonunda onu bir avukatın ofisinde boşanma dilekçesine götürüyor. Eğer bu olursa zaten şükret. Cinayet olmazsa, azap görüntüleriyle dolu bir evlilik devam ettirmiyorsa. Ve kardeşlerim, evliliğin başarısızlığını nedenler üzerinden incelerken karşımıza çıkan en büyük neden de artık biz yeni nesil olarak yaptığımız işlerin karşılığını ahirette değil dünyada görmeyi istiyoruz. Ha, ahirete iman var. Müslümanlığı kimseye bırakmak yok. Ama en büyük ibadetlerden birisi olan evliliğin sonuçlarını, ödüllerini Allah'tan cennette görme anlayışımız kısırlaştı. Sevdim sevsin. Yemek pişirdim, teşekkür etsin. Allah sevap versin yok. Çocuk doğurdum, artık ekstra 2 yıl tatil bana. Allah versin bana cennet tatili yok. Ahireti öteleme sıkıntımız dünyaya tapınmış kadın ve erkekler oluşturdu. Dünyada kavga yeri olduğu için doğal olarak kavga ediyoruz. Ve bir sorun daha var. Bunu inşallah farklı bir ders olarak tekrar işleyeceğiz. Ben ve eşim dünyada asla ve kata hiçbir ailenin aynısı olmayacak. Farklı bir aileyiz. Biz nikahlandık, bir aile olduk. Böylece Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Ne yandaki komşumuz, ne okul arkadaşım, ne akrabalarımdan birisi, ne annem babam, ne çocuklarımdan biri benim evliliğimin kıstası, ölçeği olamaz. Birilerinin mutluluğuna göre ben mutluluk belirlememeliyim. Birilerinin yaşam tarzı benim evdeki yaşam tarzım olamaz. Şimdi ise mobilyalarımız, mutfak anlayışımız, yemek saatlerimiz, misafirlik tatil anlayışımız, eşimizle mutlu anlarımızı belirleyip uygulama alanımız, her şey komşulara göre, akrabaya göre, dedikoduya göre, kadının gittiği çay toplantısında dinlediği fiskoslara göre olması doğal hale gelince bir türlü benim evliliğim benim olmadı. Hep birilerinin eli, ayağı, burnu, kafası, sözü, kulağı, gözü evimde, yatak odamda, mutfağımda, oturma odamda oldu. Çocuk doğurdum. Doğurduğum çocuğu okul yönlendirdi. Evliliğimi akraba, medya filanca yönlendiriyor. Bir türlü ben kendime ait bir iş yapamıyorum. Bunun sonu parçalanmaktır. Eğer cinnet geçirmek değilse. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.